7. ayrım. Sayfa 68. Şimdi bu cumartesi gecesinde varil yarışı seri müsabakalarının sonuncusuna katılmak için özenle giyinmişti. Siyah kot, beyaz uzun bir tunik, kat kat parlak renkli taş boncukları olan kolyeler ve siyah kovboy çizmeleri. Saçlarını kıvırıp bozulmasın diye sprey sıktı, bol makyaj yaptı ve çiftliğin yolunu tuttu. Araba yolu kamyon, römork birleşimi araçlarla doluydu. Ahırın açık ucundan sarı bir ışık süzülmekteydi. Binona ışığın karşısında ileri geri hareket eden ve böylece ışın demeti yansımasını sekteye uğratan gölgeleri seçebiliyordu. Vivian'in son yarış müsabakası başarıya ulaşmış gibi görünüyordu. Binona açık bir alan bulunca ahıra yaklaşıp içeri bakındı. Yeni ahırların bal rengi bölmeleri oyun alanının bir duvarına sıralanmış, dönüş geçitleri ve asılı duran sunucu kabini tamamlanmak üzereydi. Oyun alanında en az 22 kadın ve kız at sırtındaydı. Biri ilk sıradaki sarı varillerin etrafında yarışıyordu. Binici ileri atılarak kıvrıldı. "Ha!" diye bağırarak atını sert bir şekilde tekmeledi. Diğerleri muhtemelen sıralarını bekliyorlardı. Ve Vivian bu çılgınlığı yöneten güzel, göz alıcı bir sirk eğitmeni misali hepsinin ortasında duruyordu. Kadınlar ve genç kızlar onu bir film yıldızını seyreder gibi dikkatle dinliyorlardı. Çünkü Vivian bir atı 3 varilin etrafında 14 saniyeden kısa sürede nasıl koşturacağını biliyordu. Vivian Winona'yı görünce el salladı. Winona'nın gözleri Luke'u arıyor olsa da kız kardeşine el sallayarak karşılık verdi. Winona Luke'un oyun alanında olmadığından emin olunca çiftlik evine gidip içeri bakındı. "Selam baba, çalışma odasındayım," diye yanıtladı Luke. Winona gülümseyerek onun yanına gitti. İstem dışı bir tavırla ayağa kalkarak "Selam," dedi Luke. "Baban şimdi çıktı." Winona neşeyle gülümsedi. "Tanrı'ya şükür." "Sorun değil, faturaları almaya geldim." "Çalışmak için çok geç bir vakit," dedi Luke. "Hem bu gece cumartesi gecesi, bir bira içmeye ne dersin?" "Outlaw'a mı gideceğiz?" "Vivian'e işi bittiğinde burada olacağımı söyledim. Bu yüzden Grey ailesinin arka verandası uygun mudur?" "Elbette," dedi Winona. Kendine hakim olabilmek için zoraki gülümsüyordu. Bira ve bir mont alıp Luke'un peşinden dışarı çıktı. Ay sonu yaklaşırken bu Nisan akşamında hava serin olmasına karşın soğuk değil, üstelik yeni bir kağıt yaprağı gibi gevrekti. Kıyı koruma perdesinin dibinde kabaran su betona çarpıp taşarak çimenleri ıslatıyordu. Yıkık dökük beyaz trabzan boyunca sıralanmış bir dizi yapışık deniz kabuğu Winona'ya çocukken kıyıcılık yaptıkları günleri anımsatıyordu. İkili çocukluk arkadaşlığınız özgü bir samimiyetle yan yana oturup geçen günlerden söz ettiler. Luke Winona'ya doğumunda bulunduğu taydan ve dikiş attığı yaradan bahsetti. Winona da ona çocuğuna kurt yavrusu almak isteyen ve hayvanın buralarda yaşıyor olmasına karşın yabani sayılıp kasabada yasaklanmasına anlam veremeyen bir müvekkilinin komik hikayesini anlattı. Muhabbet uzadıkça Winona karnındaki kasılmanın hafiflediğini hissediyordu. Luke'la yan yana geldiklerinde gelecekte kendileri için bir umut olduğuna inanmak Winona'ya daha kolay geliyordu. Hatta Vivian'e karşı hissettiği öfke bile belli bir ölçüde diniyordu. Winona, Luke'un yanındayken kendisini ısınarak şekli yavaş yavaş değişen bir kalıp tereyağı gibi hissediyordu. Biraz tereddütle bir tavırla "Eve huzursuz olduğun için döndüğünü söylemiştin," dedi Winona. Burnunu sokmuş gibi olmak istemiyordu ama onunla ilgili her şeyi bilmek arzusu benliğini tüketiyordu. "Aradığın nedir?" Luke omuz silkti. "Kız kardeşim çok romantik olduğumu söylüyor. Bu romantizmin benim sonum olacağını." "Bilmiyorum. Sadece başka bir şey istedim. Ve hayatım boyunca babam hakkında, onun bu toprakları elleriyle temizleyerek evini nasıl kurduğu hakkında anlatılan hikayeleri dinledim. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum." "Babanı hayal meyal hatırlıyorum," dedi Winona. "Dev bir adam olması ve vahşi ayılarınkini andıran bir sese sahip olması hariç. Bağırdığı zaman korkardım." Luke arkasına yaslandı. "O vefat edince konuşmayı bıraktığımdan sana söz etmiş miydim?" "Hayır." "Bir yıl sürdü. Üçüncü sınıftaydım. Herkesi korkuttuğumun farkındaydım. Annem beni doktor doktor dolaştırıp tahliller yaptırdı. Gözyaşı dinmedi. Ama sesime kavuşamıyordum." "Sonra?" "Atlattım sanırım. Bir gün yemek masasında otururken anneme baktım ve 'Patatesleri uzatır mısın lütfen?' dedim." Winona bir ebeveyni kaybetmenin ne kadar yoğun bir his olduğunu anımsayarak Luke'a baktı. İçinde o küçük çocuğa karşı bir acıma hissi belirdi ve uzanıp ona dokunmak istedi. Birbirlerine ne kadar benzediklerini söylemek istedi belki de. Ama Luke gözlerindeki hasreti sezmesin diye bakışlarını kaçırdı. Vivienne babandan söz ettiğinde ne dedi? Ah, Vivi ve ben öyle şeyler konuşmuyoruz. Neden? Vivienne'i bilirsin. O sadece eğlenmek ister. Ben de onun bu yönünü seviyorum. Etrafta yeterli sayıda ciddi insan var. Genç adamın niyeti bu olmasa da Winona, Luke'un sözlerini işitince paramparça olduğunu hissetti. Kendisi buradaydı işte. Yanına oturmuş onun sırlarını dinliyordu ama Luke hala onu görmüyordu. Erkeklerin tek derdi fiziksel güzellikti. Winona ondan daha fazlasını beklemekle hata ediyordu. Sana bir sır verebilir miyim diye sordu Luke. Winona gülümseyemedi. Luke'un sorusundaki ince alay ona dokunmuştu. Elbette. Sırlar konusunda bir avukata daima güvenilir. Luke ceketinin cebine uzanıp mavi küçük bir yüzük kutusu çıkardı. Winona o anda nasıl hareket edebildiğini, uzanıp da kutuyu onun elinden nasıl alabildiğini kestiremedi. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki dalganın sesini bile duyamıyordu artık. Kapağı yavaşça kaldırdı, kutunun içine bir pırlanta yüzük vardı. Ay ışığıyla parlayan yüzük mavi kadifenin içinde alev alan minik bir yıldızı andırıyordu. Winona bir an kusacağını hissetti. Ona evlenme teklif edeceğim, dedi Luke. Ama daha 3 ay oldu. 28 yaşındayım Win. Ne istediğimi bilecek olgunluktayım. Winona'nın içinde bir şeyler yavaş yavaş küllenip sönüyordu. Ve Vivienne'i istiyorsun. Luke, onun sesindeki kırılganlığı işitmiş miydi? Bilemiyordu. Önemsemedi. İstememem mümkün mü? Winona bunu yanıtlayamadı. Vivienne için her şey kolaydı. Hele aşk. Benim adıma sevindiğini söyle Win, dedi Luke. Winona onun gözlerinin içine baktı ve yalan söyledi. 4. Bölüm. Varil yarışı ödüllerinin verildiği şölen gecesi Vivienne çıkardığı işi titizlikle incelemekteydi. Iglis Hall'un büyük salonu baştan aşağı süslenmişti. Vivi tavandan aşağı kağıt şeritler sarkıtmış, bütün masaları kiraladığı kırmızı beyaz ekosel örtülerle kaplamıştı. Salonun ucuna kurulan masanın ortasına bir kürsü ile mikrofon yerleştirilmişti. Güzel bahar çiçeklerinden oluşan aranjmanlar bunları kasabanın çiçekçisi bağışlamıştı, her masaya neşeli bir hava katmıştı. Duvarlarda varil yarışı katılımcılarının her biri 8'e 10 ebadındaki fotoğraflarıyla süslenmiş bir dizi poster asılıydı. Salonun gerisine büyük hoparlörler yerleştirilmişti. Şu anda hoparlörlerden hiç ses gelmiyordu ama birazdan bu hoparlörler salonu dans müziğiyle inletecekti. Vivi şölen hazırlıkları için gün boyu kendisine yardım eden Aurora'ya döndü. Sence nasıl? Dışarıda onlarla işbirliği yapan hava, genç hanımlara parlak, güneşli bir Nisan sonu günü bahşetmişti. Görünürde tek bir yağmur bulutu yoktu. Bu eski mekan ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel, dedi ablası. Vivienne de öyle düşünüyordu. Mii bir saat içerisinde lokantadan yiyecekleri getirecek. Aurora çekicini bırakıp Vivienne'in yanına yaklaştı ve kolunu kız kardeşinin omzuna attı. Harika bir iş çıkardın Vivi. Seriler başarıya ulaştı ve bu şölende çok konuşulacak. Umarım kızlar babalarıyla gelir. İlk kement atma yarışına yalnızca 2 hafta kaldı. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi elimden geldiğince erken kaydetmek istiyorum. Kasabanın dört bir yanı el ilanlarıyla dolu. Kementçiler gelecektir. Gelseler iyi olur. Varil yarışı iyi bir başlangıçtı. Çok pahalıya da mal olmadı ama kement atma yarışı ilgi görmezse yandım. Yanmak demişken Luke nasıl? Vivienne güldü. Ona yandığımı hiç söylemedim ki. Hiç söylemedin. Ama sahiden de Vivi, sizi geçen akşam Old Love'da gördüm. Çifte kumrular gibiydiniz. Orada herkes çifte kumrular gibidir. Tekila yüzünden olsa gerek. Aurora masanın başındaki kız kardeşin yanına oturup yüzüne baktı. Ona aşık mısın? Vivienne, Luke ile kendisi hakkındaki dedikoduların kasabaya yayıldığının farkındaydı. Herkes genç adamın ona aşık olduğunu düşünüyordu. Outlaw meyhanesinde gittikleri rutin hafta sonu gecelerinden birinde Luke kendisini dinleyen herkese bir kase dondurma sayesinde kalbini Vivi'ye kaptırdığını anlatmıştı. Bir bakışta anladım diyordu hep. Vivi'nin bu durumda ne söyleyeceğini, nasıl hissetmesi gerektiğini bilemiyordu. Luke'tan gerçekten hoşlanıyordu. Birlikte çok eğleniyorlardı ve pek çok ortak özellikleri vardı. Ama aşk... Nereden bilecekti ki? Kesinlikle bildiği tek şey yaklaşık 3 aydır birlikte olmalarına karşın Luke'un onunla yan yanayken hala tedirgin olduğu, sanki tutkusuyla Vivian'ı incitecekmiş gibi ona hala sakınarak dokunduğuydu. Dün gece Luke ona iyi geceler öpücüğü verirken Vivian daha fazlasını istediğini, daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu hissetmişti. Fakat iyi bir adamdan birazcık yaramazlık yapmasını nasıl isterdiniz? Yanıt vermiyorsun, dedi Aurora. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aurora kardeşine şöyle bir baktı. Verdim bile. Vivian daha derin konulara girmemek için konuyu değiştirdi. Winona nerede? Son birkaç haftadır içine kapanmış gibi fark ettin mi? Aurora ayağa kalkıp çiçekli orta süsünü düzeltmeye koyuldu. Nasıl yani? İşle ilgili bir sıkıntısı mı var? Bana Iglis Hall'ü süslemekten daha önemli işleri olduğunu söyledi. Sanırım büyük bir dava yaklaşıyor. Luca da soğuk davranıyormuş. Vin'i tanırsın. Her şeye kendini kaptırınca evet yine de yokluğunu hissediyorum. Alışsan iyi edersin. Artık Luke'la birliktesin. Bununla ne alakası var ki? Sen evlisin ama seni sürekli görüyorum. Hala cuma akşamları birlikte Outlaw'a gidiyoruz. Kız kardeşler erkeklerden önce gelir. Unuttun mu? Bu anlaşma uzun süre önce yapıldı. Sırf biriyle çıkıyorum diye seni ve Vin'i satacak değilim. Bir erkeğin bize bunu yapmasına asla izin vermem. Vivi Aurora'nın göğüs geçirdiğini işitti. Biliyorum, ona da söyledim. Bu konuda konuştunuz mu Vin? Bu konuda konuştunuz mu? Vin ne dedi? Sorun neymiş? Aurora nihayet çiçeklerle uğraşmayı bırakıp kafasını kaldırdı. Ona sürekli çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledim. Güzel. Bu gece geldiğinde ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Gelmiyor. Ne? Bu senin gecen. Aurora duraksadı. Hem bir sürü gece düzenledin. Bırak biraz nefes alsın ha. Kafasını toplamasına izin ver. Bu aralar biraz kırılgan. Vinnie mi? Kırılganlıkta kaya matkabından farksızdır o. Yapma, dedi Aurora sonunda. Vin konusunu kapatalım. Burada her şey hazır. Haydi gidip giyinelim. Vivian ablasının peşi sıra Iglis'in lavabosuna yöneldi. Gece kıyafetlerini kabinlerden birinin kapısına asmışlardı. Vivian hazırlanma telaşına düşünce Winona'nın sıkıntısını unutup mükemmel görünmeye odaklandı. Uzun sarı saçlarını elektrikli iri bugidilerle kıvırdı ve şekli bozulmasın diye sprey sıktı. Yüz hatlarını belirginleştirmek için azıcık makyaj, rimel, allık ve ruj yeterliydi. Ardından dökümlü, kolsuz, puanlı bir elbise giyip kristal süslü iri bir kemer taktı ve ayağına da postallarını geçirdi. Sonraki 2 saat süresince keyfi yerindeydi. Şölen kusursuzdu. Umduğunun 2 katı sayıda insan katılmış, herkes harika vakit geçirmişti. Bütün ödülleri dağıtıp katılımları için insanlara teşekkür ederken sonbahar serileri için teklifler yağmaya başlamıştı bile. Luke onu dans pistine çıkarırken, bir dahaki sefere eğer hediye edeceğim dedi. Çok iyi hediyeler dağıtmalıyız ve de çok para. Böylece talep olacaktır. Ayda bir yerine 2 pot yapabiliriz. Vivi kendi şevkine güldü. Şu anda kendini fazlaca şampanya içmiş kadar keyifli hissediyordu ve bu keyfin kaçmasını istemiyordu. Şölen nihayet sona erip salon temizlenip herkes evine gittiğinde Vivian'ın içinden geceyi bitirmek gelmiyordu hala. Luke ona yünlü kalın bir ceket uzattı. Haydi biraz yürüyelim. Harika bir fikir. Yarım şişe şampanyayı kapıp yanına aldı. İkili el ele kasabanın içine doğru yürümeye koyuldu. Vivi anlatıp duruyordu. Kendini zafer sarhoşluğuna kaptırmışken Wells restorana kadar yürümüş olduklarını görünce şaşırdı. Restoran bu saatte kapalıydı ama Luke onu üst kata çıkardı. Burada dökme demirden boş bir masa ile 2 sandalye buldular. Tek bir sokak lambasının ışığında oturdular. Aşağıda kanalın dalgaları sahile telaşla vururken ''Babam bu gece gülümsüyordu, gördün mü?'' diye sordu Vivi. Saatlerdir bunu düşünüyor, hiç unutmamak için o sahneyi gözünün önüne getirip duruyordu. ''Bunun onun için ne nedenle önemli olduğunu biliyorum. Asla sözünü etmez ama babasının efsanesine yarışır şekilde yaşayamadığına hep hayıflandığının farkındayım. Waters Edge'i kalıcı bir kazanç kapısı haline getirebilirsek, babam bu topraklara kendini adını yazdırdığını, insanların unutmayacağı bir başka Grey olduğunu hissedecek.'' Babanın gülümsemesinin bir diğer sebebini de biliyorum. Sahi mi? Dün gece onunla konuştum. Ve bu onu gülümsetmeye yetti ha? Diye takıldı Vivi. Yanında getirdiği kadehlere şampanya doldurmakla meşguldü. Luke elini ceketinin cebine sokup küçük bir kutu çıkardı. Kutu açıldı ve pırlanta yüzük belirdi. Evlen benimle Vivian. Kafaya hızlı bir top yemek gibiydi bu. İnsan topun geldiğini görüp eğilmiş olması gerektiğini son anda fark ediyordu. Vivi nasıl yanıt vereceğini, ne söyleyeceğini bulmaya çalışırken yalnızca bir evet ile gözyaşlarının Luke'u mutlu etmeye yeteceğinin bilincindeydi. Babanı gülümseten buydu, dedi genç adam. Vivian gözlerinin yaşardığını hissediyordu ama bu gözyaşları bütünüyle yersizdi. Luke'un hak ettiği türden gözyaşları değildi bunlar. Daha çok erken Luke, yeni çıkmaya başladık. Hatta daha seks harika olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz ve sen hazır olana kadar beklemek konusunda fikrine saygı duyuyorum. Seks için hazır hissetmek dert değil. Bu Vivi sözlerinin sonunu dahi getiremedi. Luke'un istediğini yapmak, o yüzüğü takıp kaderini mühürlemek onun için imkansızdı. Kafasını kaldırıp keder içinde Luke'a baktı. Onunla yatmadığı takdirde ilişkilerinin yavaş ilerleyeceğini düşünmüştü. Ahmaklık etmişti. Ama böyle olmamıştı. Luke ona önünde sonunda aşık olmuştu. Birbirimizi doğru dürüst tanımıyoruz. Elbette tanıyoruz. En sevdiğim dondurma çeşidi ne? Luke kaşlarını çatarak arkasına yaslandı. Vivi onun kuşkulanmaya başladığını görebiliyordu. Bir şeylerin yolunda gitmediğini seziyordu genç adam. Çikolata vişne. Koyu ve tatlı. Vivi ona aşık olduğunu iddia eden her adama bu soruyu sorar. Kendisini ne kadar iyi tanıdıklarını bu sınavla ölçerdi. Onlar da hep şekerli, egzotik bir tat seçerlerdi. Çünkü Vivi onların gözünde böyleydi. Çıktığı erkeklerin çoğu, Luke da dahil olmak üzere, uzun uzun yüzüne bakar, ilk birkaç ayda aşklarını ilan ederler ve asla daha fazlasına ihtiyaçları olmadığını düşünürlerdi. Vanilya, dedi Vivi. Özümde ben bildiğin sade vanilyayım. Seninle ilgili hiçbir şey sade değil, dedi Luke usulca. Yanağına şefkatle dokunuşu Vivi'ye kendini daha da kötü hissettirmekten başka işe yaramadı. Hazır değilim Luke, dedi sonunda Vivi. Luke onu uzun uzun süzdü. Vivi'nin yüzüne bakarken eline henüz geçmiş bir haritayı, yabancı bir araziyi inceler gibiydi. Peşinden uzandı ve onu öptü. Beklerim, dedi Luke. Ama ya, Vivi'nin sözünü keserek beklerim, diye yineledi. Sana güveniyorum, geleceksin. Genç kadın hayır demek istedi. Hiç sanmıyorum ama söyleyemedi. Çok sonra çiftlik evinin huzurlu sessizliğine adım atınca babasının yatak odasının kapısına özlemle baktı Vivi. Bu konu hakkında konuşacak bir annesinin olmayışı içini burktu. Yorgun argın ilerleyerek üst kata çıkıp yatmaya hazırlandı. Ama yatağına girmeden evvel odasının penceresine yaklaştı. Karşısında karanlık çiftlik göz alabildiğine uzanıyordu. Ay ışığıyla yer yer aydınlanan arazide en az Vivi kadar perişan görünüyordu. Bir dizi çamın hemen ötesinde Luke'un arazisinin uzandığını biliyordu ve aklına birden bunun bir önemi olup olmadığı sorusu düştü. Babasını tasalandıran türden bir merak değildi bu elbet. Daha derin, daha anlamlı bir bağı sorguluyordu Vivi. İki insanın aynı yerde yetişmesinin, aynı insanları tanımasının, aynı şeyleri istemesinin ne anlama geldiğini. Bir arazi kenarı sınır sayılırdı şüphesiz ama bu aynı zamanda ortak bir payda çizgisi miydi? Vivi Luke'un teklifini zihninden çıkarmakta zorlanırken pencereden uzaklaşıp yatağına girdi. Keşke hisleri hakkında biriyle konuşabilseydi. Ablalarıyla pekala konuşabilirdi ama verecekleri yanıttan korkuyordu. Kızlar onu sabırla dinleyecekler ve kafalarını sallayıp şöyle diyeceklerdi. Büyü artık Vivi, o iyi bir adam. Bu onun için yeterli olmalı mıydı? Tutkuyu aramakla hata mı ediyordu? Daha farklı bir şeyin, birinin hayalini kurmakla. Onun hayalinde aşk hep fırtınalı ve havai bir şey, onu sürükleyip parçalara ayıran bir duyguydu. Bütün bunlara inanmakla aptallık mı etmişti? Winona'nın içinde bir şey fazla beklemiş, domates misali çürüyordu. Son birkaç günde Liza'ya çıkışmış, bir müvekkil kaybetmiş ve 2,5 kilo almıştı. Kendine elgele olamıyor, duygularını kontrol edemiyordu. Vivian'ın arayıp nişanlandığına dair büyük haberi vermesini bekliyordu. Winona, Vivian'ın ona gülüp geçmiş olduğuna, Luke'un gülünç evlenme teklifini geri çevirmiş olduğuna inanmak istiyordu. Tanrı biliyor ya, Winona'nın minik kız kardeşi durulmaya hazır değildi. Ama Luke Connelly kasabanın gözde bekarıydı ve Vivian daima her şeyin en iyisine sahip olurdu. Salı günü akşam üzeri Winona artık tükenmişti. İçindeki kıskançlık büyüyor, göğsünü kapladıkça kaplıyordu. Kimi zaman Vivian'ın kendisinden çaldığı şeyleri anımsadığında nefes alamıyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 8.
80.